Ayrım 9.
Eski Yunan kolonilerinin kurulması. Siteler az çok kurulunca kolonilerin kurulması da başladı. Kolonlar, koloni kuranlar en başta Yunanistan'ın klan aristokrasisinin iktidarı ele geçirdiği bölgelerinden geliyorlardı. Klan aristokrasisi toprağı kendi ellerinde toplayarak ve topluluk üyeleri yığınını yoksulluğa mahkum ederek onları yurtları bırakmaya zorluyordu. Göçenlerin arasında hem yoksullaşmış yurttaşlar hem de köle emeğinin rekabeti karşısında iflas eden zanaatçılar, küçük ve orta çiftçiler vardı. Kolonlar arasında siyasal nedenlerle göçen aristokratlar da bulunuyordu. Tüccarlara gelince onlar buğday, tuz, çeşitli madenler ve köle edinmek için uzun yolculuklara çıkıyorlardı. İsa'nın ölümü 8-6. yüzyıllarda Yunan kolonileri Fransa'nın, İspanya'nın, İtalya'nın Akdeniz kıyılarında, Nil deltasında, Karadeniz ve Azak denizi kıyılarında görünüyorlardı. Böylece metropolle sıkı ekonomik ve kültürel ilişkiler sürdüren bağımsız siteler kuruldu. Yunan kolonilerinin kurulması Yunanlıların kendi yazgısı üzerinde ve Yunanlıların sıkı ve sürekli ilişkiler kurdukları halkların yazgısı üzerinde ağır basan bir rol oynadı. Yunan sitesinin ekonomik temeli. Yunan devleti sayıları epeyce artmış olan kölelerin acımasızca sömürülmesi sayesinde gelişiyor, gönence erişiyordu. Köleler savaş tutsakları arasından seçiliyor ya da köle tacirlerinden sağlanıyordu. Zanaatçılık, denizcilik, ticaret, sanatlar gelişmelerini köle sömürüsüne borçluydular. Atina'da köle çalıştıran birçok atelye, ergas teries beliriverdi. Bunların çoğu küçük atelyeydi ama bazı durumlarda çalıştırdıkları kölelerin sayısı yüzü geçiyordu. El emeğinin bu basit el birliği emeğin üretkenliğini artırıyordu. Yunan ekonomisinin özel niteliği toplumsal iş bölümünün belirginleşmesidir ki bu da meta üretimini geliştiriyordu. Atina büyük bir ticaret merkezi haline geldi. Köleci ekonomi üretici güçlerin ilerleyişini büyük ölçüde kolaylaştırırken daha sonra ilerlemenin engeli haline geldi. Kölenin kendi emeğinin üretkenliğini arttırmakta, aletleri ve çalışma alışkanlıklarını geliştirmekte bir çıkarı yoktu. Avadanlıkları özenle kullanmıyor, sık sık da kırıyordu. Onun için efendisi ona çok kez en ilkel aletleri veriyordu. Köleler çağın başlıca üretici gücünü oluşturuyorlardı. Ama onlar o denli çetin koşullarda yaşıyorlardı ki çok kez pek genç yaşta ölüyorlardı. Ekonomi geliştikçe köleler daha çok artıyor ve onların varlıkları dayanılmaz bir durum alıyordu. Böylece Yunan köleci toplumu bir yandan açılıp gelişirken bir yandan da kendi başlıca üretici gücünü daha çok tahrip ediyordu. El emeği ile zihinsel emek arasındaki karşıtlık. Yunanistan'da ve daha sonra Roma'da köleci ilişkilerin genişlemesi, ta Asya ve Afrika köleci despotizmlerine değin varan zihinsel emek ile el emeği arasındaki karşıtlığın güçlenip belirginleşmesine yardımcı oldu. Bu karşıtlığın belirginleşmesinin nedeni yalnızca fizik olarak çalışmak zorunluluğundan kurtulmuş olan köle sahiplerinin kendilerini zihinsel uğraşlara, yönetime, hukuk bilimine, mahkemelere, sanatlara ve edebiyata ve bunun gibi verebilmeleri olgusunda yatmamaktadır. Önce Yunan'da, daha sonra Roma'da geniş halk yığınlarını saran her çeşit el emeğinin hor görülmesi, el emeği ile zihinsel emek arasındaki uçurumun derinleşmesinin başlıca nedeni oldu. Köle sayısının daha önce görülmemiş bir biçimde artması, el emeğini özgür bir insana yakışmayan, onur kırıcı bir uğraş sayan özgür köylü ve zanaatçıların gitgide yıkımına neden oluyordu. Kölelik çağında doğmuş olan bu açık karşıtlık, insanın insan tarafından sömürülmesi üzerine kurulan sonraki bütün ekonomik ve toplumsal biçimlerde sürüp gitmiştir. Yabancıların saldırısına karşı savunma. Yunan siteleri birçok kez yabancı saldırıları püskürtmek zorunda kaldılar. Perslerin saldırısı İsa'nın ölümü 6. yüzyılın sonundan 5. yüzyıla değin büyük bir tehlike oluşturdu. Hindistan'dan Mısır'a değin yayılan büyük köleci Pers İmparatorluğu İsa'nın ölümü 6. yüzyılda kurulmaya başlamıştı. Bu yüzyılın ikinci yarısında Persler Küçük Asya'nın Akdeniz kıyılarındaki Yunan sitelerini ele geçirdiler ve burayı satraplıklarından, valiliklerinden biri yaptılar. Persler, İsa'nın ölümü 512 yılında kuzeyde İskitlere karşı yenilgiyle sonuçlanan bir sefer açtılar. Yunanlıların gözünde Perslerin saygınlığı bu yenilgiden sonra azalmış oldu. İsa'nın ölümü 500 yılında Küçük Asya'nın çok büyük bir Yunan kenti olan Milet'te öteki Yunan kentleri tarafından da desteklenen bir isyan patlak verdi. Başlangıçta zafer kazanan isyancılar Pers ordusunu yendiler ve satraplığın başkenti Sardes'i ele geçirdiler. Ama ellerinde ancak önemsiz kuvvetler bulunan Küçük Asyalı Yunanlılar öteki Yunan devletlerini yardıma çağırdılar. Yalnız Atina ve bazı öbe kentleri birkaç gemi yollayarak çağrıya karşılık verdiler. Bu arada Persler kalabalık bir ordu topladılar ve karşı saldırıya geçtiler. Yunanlıların zorlu direncini kırdıktan sonra Milet'i aldılar, yaktılar ve böylece kentin bütün sakinlerini ya öldürdüler ya da köle yaptılar. Pers kralı Darius toprak ve su istemek, yani egemenliği altına girmelerini istemek üzere bütün Yunan devletlerine elçiler gönderdi. Birçok Yunan kenti teslim oldu. Yalnız Atinalılar ve Ispartalılar Darius'un teslim çağrısına elçileri katlederek karşılık verdiler. Dev bir donanmanın koruduğu Pers ordusu Çanakkale'yi geçmeye başladı. Ama şiddetli bir fırtına sonunda Pers gemileri battı ve ordu geri dönmek zorunda kaldı. 2 yıl sonra İsa'nın ölümü 490'da Persler Attika'ya çıktılar. Atina büyük bir tehlikeyle karşı karşıyaydı. Isparta aristokrasisi demokratik cumhuriyete yardım etmek için hiç ivmedi. Yalnız küçük Plate kenti zayıf bir yardımcı birlik gönderdi. Maraton çarpışmasında Persler şiddetli bir saldırıya uğradılar ve savaş alanı üzerinde 6000 ölü bıraktılar. İsa'nın ölümü 480'de Persler yeniden askeri saldırıya giriştiler. Kalabalık bir ordu, koskoca bir donanmanın desteğiyle Trakya'dan geçerek Balkan Yarımadası'na doğru yöneldi. Sitelerin çoğunluğu Perslere karşı koymaya cesaret edemediler. Atina ve Isparta gibi birkaç Yunan devleti kendilerini korumak için birleştiler. Pers birlikleri Orta Yunanistan'a geçit veren Termopil Boğazı'na geldikleri zaman müttefiklerin elinde henüz örneğin 300'ü Ispartalı savaşçı olmak üzere önemsiz bir kuvvet vardı. Ispartalılar ve kralları Leonidas son neferlerine kadar savaş alanında öldüler. Ama bu sayede müttefiklerinin kuşatılmasını önlediler. Yunanlıların dişe diş karşı koymasına karşın Persler Termopil'i zorladılar ve merkezi Yunanistan'a akın ettiler. O zaman savaş iyice kızıştı. Atinalılar kadınları, çocukları, yaşlıları ve değerli şeylerini Salamin ve Ege adalarına taşıdılar. Sonunda Pers donanmasını ezici bir bozguna uğratmaya başardılar. 479'da Yunanlıların birleşik ordusu Pers kara ordusunu yendi. Perslere boyun eğmiş olan siteler yabancı boyunduruğunu sarstılar ve ayaklandılar. Son çarpışma 449'da Milet ayaklanmasından yarım yüzyıldan fazla bir zaman sonra oldu. Persler kara Yunanistan'ından, adalardan ve Küçük Asya'nın Akdeniz kıyılarından çekilmek zorunda kaldılar. Yunanlılar özgürlükleri ve bağımsızlıkları için savaşmışlardı. Onların zaferlerinin başlıca nedeni işte buradadır. Pers ordularına gelince bunlar özellikle ele geçirilmiş topraklar üzerindeki kabileler ve topluluklar arasından toplanmışlardı. Ve Pers kralları için savaş kazanmakta hiçbir çıkarları yoktu ve savaşın sonucu onları ilgilendirmiyordu. Med savaşları sırasında Yunan siteleri pek çok savaş tutsağı ile geçirdiler ve bunları köle haline getirdiler. Bu, bütün yarımada üzerinde özellikle köle akınının çok güçlü olduğu Atina'da köleci ilişkilerde yeni bir ilerleme ile sonuçlandı. Perslerin Akdeniz'deki egemenliklerinin yıkılması gibi bu geniş bölgede Yunan tacirlerinin durumunun sağlamlaşması da Yunanistan'ın geleceği üzerinde büyük bir etki yaptı. Askeri zafer, sitelerin bu zaferi izleyen açılıp gelişmelerinin belirleyici koşullarından biri oldu. Siteler sisteminin bunalımı. Eski Yunanistan'ın köleci site devletleri sisteminin bunalımı ile sonuçlanan olaylar, İsa'nın ölümü 5. yüzyılın sonuna ve 4. yüzyılın başına değin uzanır. Bunalım, özellikle ekonomik ilişkilerin, sitelerin siyasal sınırlarını pek çok aşmasından ileri geliyordu. Şimdi sitelerin ekonomisi köle emeğinin gittikçe daha çok sömürülmesine dayanıyordu. Özgür insanlar olan köylülerin ve zanaatçıların daha önce ağır basan bir rol oynamış olan emekleri kısa zamanda önemini yitirdi. Kölelerin sayısı, ticaret ilişkilerinin genişlemesi, aynı zamanda Yunan devletleri arasında pek sıklaşan çatışmalar ve savaşlar nedeniyle artıyordu. Sonu gelmez askeri ve siyasal kargaşalar özgür köylülerin durumunu tehlikeye atmaktan başka bir işe yaramıyordu. Toprak köle sahiplerinin elinde toplanıyordu. Yoksullaşmış köylüler kentlere gelip kentlerin aşağı tabakalarının saflarına katılıyor, özellikle işsiz güçsüz tabakasını, lümpen proletaryayı arttırıyordu. Yoksullar ve zenginler arasındaki çelişki durmadan büyüyordu. Yurttaşlar arasındaki eski göreli birlik artık geçmişe ait bir şeydi. Yapıtlarından birinde Platon, kentin zenginlerin ve yoksulların kenti olmak üzere ikiye bölünmüş olmasından yakınır. Özgür köylülerin mülklerinin yetersizliğinin, köleliğin genişlemesi sonucu zanaatçı ve emeğin derece derece azalmasının ekonomi üzerinde daha başka kötü etkileri de oldu. Köle emeğinin gittikçe daha geniş ölçüde kullanılması, tekniğin yetkinleşmesini ve bütünü içinde üretimin gelişmesini engelliyordu. Sonunda siteler sistemi de bundan etkilendi. Büyük yurttaş yığınlarının yoksullaşması, sitenin askeri gücünü baltaladı ve ücretli askerliğin geniş ölçüde yayılmasının nedeni oldu. Her ne kadar bütün içinden bazı kentler ve bazı adalar, örneğin Tebler tarafından yönetilen Attiko-Beosya ittifakı yükselip ortaya çıkıyorsa da Helen ülkesi tümüyle zayıflıyor ve çökmeye başlıyordu. Siteler sisteminin bunalımının siyasal nedenleri arasında başında Isparta ve Atina Konfederasyonu olmak üzere Peloponez Birliği'ni birbirine düşüren Peloponez Savaşları, İsa'nın ölümü 431-404 sonunda sitelerin kuvvetten düşmelerini ve zayıflamalarını da saymalıyız. Merkezileşen köleci devletin billurlaşması. Sitelerin zayıflaması dönemi Balkan Yarımadası'nın kuzeyinde yeni bir köleci devlet olan Makedonya'nın doğuşu ve hızla ilerlemesiyle aynı zamana rastlar. Köleci toplumun içindeki çelişkiler Makedonya'da Yunanistan'da olduğu kadar belirgin olarak kendilerini ortaya koymamışlardı. Makedonya ordusunun temelini oluşturanlar özgür köylüler, topluluk üyeleriydiler. Askeri seferlerle siyasal manevraları da birlikte yürüterek Kral Filip II iç çelişkilerle parçalanmış olan Yunan site cumhuriyetlerini kendi egemenliğine boyun eğdirmeyi başardı. Filip'in İsa'nın ölümü 377'de Korent'te topladığı kongre bütün Yunan devletleri arasında barış ilan etti. Aralarında savaşmalarını yasakladı ve Perslere karşı savaş açtı. Böylece Yunanistan, Isparta'yı saymazsak, birleşmiş oldu. Meta üretiminin artışının ve siteler sistemindeki bunalımın önceden belirlediği bütün evrim birleşmeyi zorunlu kılıyordu. Ama birlik zorla kabul ettirildi ve yabancılar tarafından gerçekleştirildi. Yunan-Makedonya fetihleri. Nesler olarak Yunan devletlerinin birleşmelerinde ve aralarında barış yapmalarında geniş yığınlarında çıkarları vardı. Savaşlar ve bitmez tükenmez çatışmalar onlara çok pahalıya mal oluyordu. Bu birleşmenin gerçekleştirilme biçimi gene de açık bir hoşnutsuzluk yarattı. Bu yüzden Korent Kongresi 337'de İran'a savaş ilan etti. Halk yığınlarının hoşnutsuzluğunun yönünü değiştirecek olan bu savaş aynı zamanda Makedonyalı şeflere doğunun sayısız hazinelerine sahip olmayı, yabancı ülkelerin ele geçirilmesini, kalabalık bir nüfusun kulluk ve köleliğini vaat ediyordu. Pers İmparatorluğu'na karşı seferleri yöneten antik çağın ünlü askeri ve siyasal şefi Büyük İskender oldu. Onun komutasındaki Yunan-Makedonya orduları kısa zamanda İsa'nın ölümü 334'ten 327'ye kadar Küçük Asya'yı, Suriye'yi, Filistin'i, Fenike'yi, Mısır'ı, Mezopotamya'yı, İran'ın tamamını, Orta Asya'nın, Hindistan'ın bir bölümünü ele geçirdiler. İskender'in yenilmez ordularının ilerleyişi ancak Orta Asya'da bugünkü Sovyetler Birliği toprakları üzerinde yerel kabileler tarafından durduruldu. Askeri üstünlük ya da büyük askerin dehası Yunan-Makedonya Birliği'nin başarısını açıklayan tek neden değildir. Başta gelen neden Perslerin boyunduruk altına aldığı ve Pers aristokrasi hesabına savaşmak istemeyen birçok kabile ve halkların hoşnutsuzluğuydu. Çok kez bu kabile ve halklar bile İskender'in ordusuna yardım ediyorlardı. Öte yandan sınıf egemenliğini elinde tutmak kaygısında olan yerel aristokrasi de Fatihlerle kendi isteğiyle uyuşup anlaşıyordu. İskender, Babil'i boyutları bakımından tarihte daha önce eşi görülmemiş büyüklükteki koskoca devletinin başkenti yaptı. Siteler sistemiyle Doğu despotizmleri rejiminin sentezi, Yunan, Makedonya, Helen devletleri. Yunan Makedonyalılar Asya ve Kuzey Afrika ülkelerinde Yunan uygarlığının gerçekleştirmelerini yaydılar. Öte yandan kendileri de Doğu halklarının kuvvetli etkisi altında kaldılar. Yunan dünyası ile Doğu dünyası arasında daha İsa'nın ölümü 2000 yıllarından beri kurulmuş olan ilişkiler artık ekonomik, toplumsal, siyasal, ideolojik ve bunun gibi çeşitli alanlara yayılıyordu. Yunan dünyası ile Asya ve Afrika'nın eski monarşilerinin bu karşılıklı etkileri iç içe girmeleri, birbirlerini zenginleştirmeleri, özet olarak Helenizm kavramını belirler. Bu terim genellikle Büyük İskender'in fetihleri çağını ve Roma fetihlerine değin süren Helenistik devletlerin gelişme dönemini belirtir. Yunan Makedonyalılar gittikleri yerlere kökleşen siteler sistemini de götürdüler. Ama doğuda site bağımsız köleci bir cumhuriyet olmadı. Bazı ayrıcalıklara sahip olmakla birlikte hükümdar, monark tarafından denetlenen bir kent oldu. Bir yandan siteler sistemi oldukça dar bir alanı kaplıyordu. Hora topraklarının büyük bir bölümü üzerinde köleci despotizm düzeni egemendi. Hora kırlık yerleri ve ayrıcalıklardan yararlanmayan kentleri içine alıyordu. Öte yandan İskender tarafından ele geçirilen devletlerde köleliğin eski biçimleriyle Asya'da varlığını sürdürmüş olan daha ilkel biçimleri birbirine karışıyorlardı. Fatihlerin ardı sıra giden Yunan ve Makedonya sanatçıları kendi deneyimlerini ve sanatlarını daha birlikte götürdüler ve karşılığında doğulu meslektaşlarının sanatlarını öğrendiler. Zanaatçılığın gelişmesiyle birlikte ürünlerin değişiminde ve ticarette bir artış görüldü. Yunan Makedonyalılar ile Asya ve Afrika halkları arasında gelişen ilişkiler, yerel aristokrasi ile yeni gelenler arasında dereceli bir kaynaşmanın oluşmasına yardım etti. Helen terimi etnik, ırki, kavmi karakterini yitirdi ve bir sınıf anlamı kazandı. Her aristokrat milliyetinden bağımsız olarak bir Helendi. İlk bakışta İskender'in bıraktığı koskoca imparatorluk sağlam gibi görünür. Ama köleler ile efendiler arasındaki, yenenler ile yenilenler arasındaki, siteler ile hora arasındaki, köle sahiplerinin çeşitli grupları arasındaki çelişkiler ve özellikle ekonomik birliğin bulunmayışı bu imparatorluğu kısa ömürlü, geçici bir varlık haline getiriyordu. 323 yazında bu büyük başkomutan kendi yerini birine seçmeye zaman bulamadan öldü. Koskoca imparatorluk önem bakımından birbirinden farklı bir sürü bağımsız krallıklara bölündü. Bu krallıkların bağrında az önce söylediğimiz çelişkiler ağırlaşmaya ve şiddetlenmeye devam ediyordu. 2. İdeoloji ve kültür. Köleci ilişkiler kurulup geliştikçe eski Yunan'da özel bir ideoloji oluşuyordu. Bu bazı dinsel ve felsefi görüşlerden yararlanarak kendi egemenliklerini sürdürmek isteyen köle sahiplerinin ideolojisi oldu. Köle sahiplerinin egemen sınıfı arasında ortaya çıkan toplumsal ve siyasal çatışmalar çeşitli felsefi anlayışlar arasındaki savaşımda yansıyordu. Yunan halkının göz kamaştırıcı gerçekleştirmeleri kültürde, özellikle Avrupa kültüründe çok büyük bir rol oynadı. Ege uygarlığı denilen Girit-Miken uygarlığı. Eski Yunan'ın zengin kültürü, kökenlerini İsa'nın ölümü 3 ve 2000 yıllarının eski köleci toplumlarının kültüründen, Miken, Kara Yunanistan'ı, Girit, Ege Denizi adaları ve Batı Küçük Asya, Truva kültüründen alır. Girit, Miken ya da Ege uygarlığı denen uygarlık, sonraki kuşaklar tarafından benimsendi, yeniden canlandırıldı ve zenginleştirildi. Yunan edebiyatının ilk örnekleri İsa'nın ölümü 2000 yıllarına uzanır. Eski dünyanın mimarlık ve plastik sanatları, çok renkli seramik ve yağlı boya duvar resmi, doğuşlarını Ege uygarlığına borçludur. Müzik ve şiir hakkında da aynı şey söylenebilir. Arkeolojik kazılar, Giritlilerin, Miken'de oturan Aşenlerin ve Truvalıların yaptıkları büyük sarayları, heybetli kaleleri, yolları, sulama tesislerini ortaya çıkarmaktadır. Bu kazılarda süslü kakmalarla işlenmiş silahlar, altın ve gümüş mücevherler ve avadanlıklar bulunmaktadır. Homeros toplumunun kültürü. Homeros'un İlyada ve Odysseus destanları antik çağın başyapıtlarıdır. Homeros, kendisinden önce halk ozanları tarafından yaratılmış olan türküleri derledi ve yeniden canlandırdı. Başlangıçta sözlü yapıtlar olan ve 6. yüzyıldan başlayarak Atina'da kaleme alınan Homeros'un şiirleri, İsa'nın ölümü 11-8. Yüzyıllarda Ege Denizi havzasında ilkel topluluk evresinde bulunan kabilelerin büyük akını sonunda yıkılan, daha eski köleci devletlerin kalıntıları üzerinde kurulmuş Yunan toplumunun anıtıdır. Bu yapıtlarda yansılanan genç Yunan toplumu Homerik toplum adını almıştır. 19. yüzyılın Rus eleştirmeni V. Bielinski'nin benzetmesine göre Homeros'un sanat dehası, işlenmemiş efsane ve halk türküleri filizlerinin içinden geçerek işlenmiş altın olarak aktığı bir yüksek fırın oldu. Yunan mitolojisi. Homeros'un şiirlerinde ve eski Yunan'ın öteki manzum yapıtlarında somut yaşamı yansıtan gerçekçi konular efsanelerle iç içe giriyordu. Yunan efsaneleri kökenlerini ilkel topluluk dönemindeki Ege Denizi havzası sakinlerinin dinsel betimlemelerinden alır. Ama Yunan mitolojisi bunların tek mirasçısı olmadı. Eski halklarının dinsel anlayışları eski Yunan folklorlarına, daha sonra edebiyat ve sanatına damgasını vurdu. Dine benzeyiş bakımından mitoloji, doğanın çevrelediği ilkel insanların ve insan yaşamının gerçeksiz betimlemesiydi. Bu, suyun, havanın, ateşin ve toprağın mitolojik anlatımında da böyleydi. Açılıp geliştiği ölçüde mitolojinin dinsel temeli açığa çıkıyordu. Eski Yunanlıların Olympus dini başlıyordu. Mitolojik Olympus dini. Olimpos dini, Yunanlıların oturduğu bütün bölgelerde az çok türdeş dinsel inançların oluştuğu İsa'nın ölümü 6. yüzyıla doğru ortaya çıktı. Bu inançlar en büyükleri Zeus olan tanrılar ailesinin oturduğu kabul edilen Olimpos dağından ötürü Olimpos dini diye adlandırılan dini oluşturdu. Olimpos dininde herhangi bir örgütlenme, dogmalar ya da sistem halinde kurulmuş ayinler yoktu. Çeşitli tanrılara adanan tapınaklar, din yaşamında önemli rol oynuyorlardı ama türdeş bir sistem oluşturmuyorlardı. Özel bir rahipler kastı da yoktu. Rahiplerin görevi meclisin seçtiği kişiler tarafından görülüyordu. İnsan biçimcilik, antropomorfizme, tanrılara yüklenen insansı görünüş, Olimpos dininin halk yığınlarının derinliklerine kök salmasına yardımcı oldu. Olimpos tanrılarına tapınma giderek Yunan sitelerinin resmi dini haline geldi. Olimpos dini kölelerin ve yoksul emekçilerin sömürüsüne adanmıştı. Haklardan yoksun halk yığınları sık sık resmi dine karşı kendi koruyucu öz tanrılarına tapma dinini çıkarıyorlardı. Örneğin tarımın koruyucusu tanrısı Dionysos'a tapma böyle oldu. Onun onuruna halk şenlikleri düzenleniyordu. Resmi dine karşı çıkan bu dinsel heterotaksi, hak tanınan mezheplere aykırılık, geleceğin dinsel mezhep sapkınlıklarının ilk örneği oldu.